Ayrım 35.
Kirpicik üzüldü. Benim iğnelerim latin çiçeğinin ve her cay menekşenin yapraklarına zarar verecek. İnsanların çamurlu ayakkabı tabanlarını temizledikleri kapı önlerindeki demir ızgaralara benzemek istemiyorum. İğneli bir yastık olmak istemiyorum. Yumuşak kalmak istiyorum. Aptal kirpi dedi somurtkan, yeşil, dul kadın otu, mor perçemli sivri kafasını sallayarak. İğneli zırhın olmadan bu dünyada yaşayamazsın sen. Tabii ki yaşayabilirim diye yanıt verdi inatçı kirpicik. Çiçekler nasıl yaşıyor? Rüzgar ve güneş onları okşarken başları tamamen açık ve güllerin dikenleri bile çiçeklerini koruyamıyor. Kirpicik kendini şişman ve somurtkan meşenin yanına bıraktı. İzin ver de senin güçlü köklerin ve gövdenin sırtımı sürteyim. Acımasız iğnelerin çıkıp çiçekleri yaralamasını istemiyorum. Kirpicik yerde paldır küldür yuvarlanıp yaşlı ağacın kabuğuna sırtını bastırmaya başladı. Ancak bahçeye döndüğünde dehşetle fark etti ki tüm çiçekler ezilmişti. Sadece bilge dul kadın otu yeşil kalesine saklanmıştı. Bu arada taşkın, büyük kedi evin çatısından aşağı atlamıştı ve on tırnağını da göstererek kirpiciye yaklaştı. Ama sertleşmiş yüzlerce iğnecik kabararak korkunç düşmanı tehdit edercesine karşıladı. Kedinin kirpiği geçilmez dikenli zırhının dışına çekmek için gösterdiği tüm çabalar boşunaydı. Burnu ve patileri yaralanan kedi kaçarken küçük kirpi sivri kafasını gururla çıkardı. Dul kadın otu kalkık mor perçemlerinin üzerinden dostça ona gülümsedi. Evet dedi kirpicik havalı bir edayla. Yumuşak olabilmek için hazırda iğnelerin olması gerekir. Küçük Tusi her sabah iki ablasıyla birlikte İngilizlerin kalisteni dedikleri bir tür jimnastik yapıyordu. Max'ın her üç kızı da gerçekleştirilmesi güç bedensel hareketleri yapmayı seviyorlardı. Büyük bir zevkle yarışarak koşuyorlar, top oynuyorlar, atlama ve ağaçlara tırmanma yarışı yapıyorlardı. Ama bu uğraşlarda hiç kimse Jenny'ni geçemiyordu. Olağanüstü elastiki bedeniyle azimle yaptığı antrenmanlar sonucunda jimnastikte büyük başarılar elde ederek yakınlarını şaşırtıyordu. Çocuklar herkesin boş olduğu akşamlarda şöyle bir gösteri yapıyorlardı. İki kardeşi Jenny'ni bir urganla dikkatlice sandalyeye bağlıyorlardı. Bu işlemler en az 15 dakika sürüyordu ve sevinçli bağırışlar, alkışlar ona eşlik ediyordu. Kızlar Jenny'nin ellerini, ayaklarını, boynunu, kafasını sıkıca sandalyenin arkalığına ve ayaklarına bağlıyorlardı. Jenny herkesi hayretler içerisinde bırakarak bir dakika içerisinde kendisini adeta bir ağ gibi kavrayan urgandan ustaca kurtuluyordu ve urganı yere fırlatıyordu. Tusi ablasının bu oyununu tekrarlamak için büyük çabalar gösteriyordu ama boşuna. Küçüklüğünden beri herkesin Marx'ın kopyası dediği Jenny Chen sadece dış görünüşüyle değil beyin kapasitesiyle de babasına benziyordu. Yaşama sevinciyle doluydu, ısrarlıydı ve bilgi dağarcığı ile, zihin çabukluğu ile, özgür fikirleri ve düş gücü ile özgün biriydi. İyi bir ressamdı ve olağanüstü drama yeteneği ile çok güzel şiir okuyordu. Diyaframdan çıkan sesi, seçkin dış görünüşü gibi adeta sahne için yaratılmıştı. Dil öğrenme yeteneği oldukça üstündü ve anı defterlerini özgün dilleriyle şiirlerle dolduruyordu. Goethe, Schiller, Heine, Almanca, Cornell, Voltaire, Berenger, Fransızca, Shelley, Bacon, Milton, İngilizce, Calderon, İspanyolca, Dante, Petrarca, Tasso, İtalyanca. Shakespeare en sevdiği yazardı ve eserlerinde her gün yeniden ve yeniden hazineler keşfetmekten hiç usanmıyor, yorulmuyordu. Aynı heyecan ve coşkuyla çiçekleri de seviyordu. Jenny Chen her yeni çıkan yaprağı ve goncayı sevinçle karşılıyor, çiçeklerini kendisi yetiştiriyordu. Babasının akrabaları Hollanda'dan ona değişik renklerdeki lalelerin, gümüşümsü nergisler ve uzaklardan Endonezya'dan nadide bitkilerin soğan ve tohumlarını gönderdiler. Altın rengindeki bukleleriyle Laura 17'sine geldiğinde olağanüstü güzel bir kız oldu. Jenny gibi Laura'nın iç dünyası da çok zengindi. Denenmiş, bilinen, başka bir deyişle kolay yollar aramıyordu. İki büyük kız kardeş babalarına yardım etmek için büyük çaba gösteriyorlar ve sırayla ona sekreterlik yapıyorlardı. Anneleri Engels'e bir mektubunda yumuşak bir ironiyle şöyle diyordu: "Kısa bir süre sonra kızlarımın beni işsiz bırakacağını düşünüyorum. Ne yazık ki uzun yıllar sekreterlik hizmetim için emekli maaşı almam olanaksız görünüyor." Britanya Müzesi'nin kütüphanesi için ziyaret kartı aldığı gün Laura sevincinden uçuyordu. O andan itibaren müzeye gidişte babasına sık sık eşlik etti. Max, Vogue'da karşı yazdığı yergi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Bir gün eski tanıdıklarından Sazonov'dan Paris damgalı mektup aldı. Bu Rus'un heyecanlı satırları o denli önemliydi ki Marx bu mektubu da Vogue konusundaki çalışmasına almaya karar verdi. Sazonov Mayıs 1860'ta Paris'ten yazıyordu: "Sevgili Marx, Revue Contemporaine'de çıkan bir yazıdan hakkınızda yayılan çirkin iftiraları öğrendiğimde derin bir hiddete kapıldım. Beni özellikle şaşırtan ne aptal ne de kindar sandığım Vogue'un broşüründe de açığa çıktığı üzere ahlaksal yönden bu denli alçalmasıdır. Alçak ve çirkin entrikalarla bir ilişkiniz olmadığını anlamak için kanıtlara gereksinim duymadım. Bu karalama dolu uydurmaları okumak bana acı veriyordu. Çünkü onlar basıldığı sırada siz ekonomi bilimini alt üst edip yeni, daha sağlam temeller üzerine oturtan enfes çalışmanın ilk bölümünü bilim dünyasına armağan ettiniz. Sevgili Marx, bu alçaklıklara aldırmayın. Tüm ciddi, vicdan sahibi insanlar sizden yana ve sizden kısır polemikler değil, başka şeyler bekliyorlar. Muhteşem eserinizin devamını okuma olanağına kavuşmak istiyorlar. Düşünen insanlar arasında devasa bir başarı elde etmiş bulunuyorsunuz ve eğer sizin öğretinizin Rusya'da ne tür bir yaygınlığa sahip olduğunu öğrenmek hoşunuza gidecekse şunu söyleyebilirim. Bu yılın başında Profesör Babst, Moskova'da halka açık ilk dersinde sizin son kitabınızın özetinden oluşan bir politik ekonomi kursu verdi. Ülkemizde isminizin ne denli büyük bir saygıyla anıldığını görebilmeniz için gazetede Nord'un bir sayısını size gönderiyorum. Hoşça kalın sevgili Marx. Sağlığınıza dikkat edin ve önceden olduğu gibi aşağılık saçmalıklara ve küçük alçaklıklara aldırmadan dünyanın aydınlanması için çalışın. Size sadık, dostluğuna güvenin." Vogt'un teşhiri için yaptığı çalışmada Marx'a Wilhelm Wolff ve Engels özellikle çok yardım ediyorlardı. Friedrich 1850-1852 yılları ile ilgili var olan tüm belgeleri özenle inceliyordu. Ancak Mart ayının sonunda babasının tifodan öldüğü haberi gelince acilen Barmen'e gitmek zorunda kaldı. Vogt'un yaptığı çıkışın iç yüzünü ortaya koyması için Marx'ın titiz bir şekilde açık kanıtlara dayalı bir çalışma yürütmesi gerekiyordu. Bir zamanlar Köln'deki adi provokasyonu da aynı şekilde teşhir etmişti. Bonapartist ajan Vogt'un izlediği ideolojik rotayı adım adım takip ediyordu. Komünistleri kirletmek üzere atılan çamur şimdi zooloji bilimcisinin üzerine düşüyordu. Karl haklı olduğuna dair yalanlanamaz kanıtlara sahipti ve Vogt'a yıkıcı, belini doğrultamayacağı bir yenilgi yaşatacağından kuşku duymuyordu. Vogt'un politik itibarı sonsuza dek yok olmalıydı. İftira yaratıcısı için öldürücü hale gelmişti. Karl ayaklarıyla ejderhayı ezen bir aslana benziyordu. Marx bu süre içinde çok fazla çalışmak zorunda kaldı. Bir yandan da az da olsa bir gelir sağlamak için New York Daily Tribune için güncel yazılar yazıyordu. Apennin yarımadasındaki ulusal bağımsızlık savaşı yeniden alevlendi ve büyük zaferler kazandı. Garibaldi'nin müfrezeleri çatışarak İtalya içlerine doğru ilerliyordu. Aynı aylarda Fransız ve İngiliz ordusu büyük bir kudurganlıkla silahsız olan Çin'in üzerine çullandılar. Pekin'i kuşattılar ve Çin mimarisinin muhteşem anıtı olan Yaz Sarayı'nı yağmaladılar. Fransız ordusunun komutanı General Kuze Matuba ve subayları azılı haydutlar gibi imparator konağına saldırdılar ve ünlü Çin mücevherlerini talana giriştiler. Ardından komutan Yaz Sarayı'nın yıkılmasını emretti ve bu emir insan beyninin sınırlarını zorlayan hayvani bir acımasızlıkla gerçekleştirildi. Çin halkı da o denli çok kurban verdi ki ölenlerin sayısı bile hesaplanamadı. Ekim'de Çin hükümeti ağır bir tazminatın yanı sıra Avrupalılara tüm Çin kentlerine rahatça girme hakkı tanıyan bir dizi koşulu kabullenmek zorunda kaldı. Kıyıcı ve hırsız General Kuze Paris'e dönüp çaldığı değerli eşyaların bir kısmını imparatora sundu. Buna karşılık majesteleri de geri aldığı kont unvanının generale yeniden verilmesi ve ömür boyu çok yüksek bir emekli maaşına bağlanması için yasama organlarına öneride bulundu. Ancak generalin haramice kahramanlıkları halk arasında öylesine büyük tepkilere yol açmıştı ki meclis bile imparatorun önerisini kabul etmedi. General ödülünü Çin'den getirdi dediler meclis üyeleri. Napolyon meclisten öç almak istercesine öyle bir emir verdi ki Çin hükümetinin askeri giderler karşılığı tazminat olarak ödemesi gereken rakama Fransız ordusu komutanına verilmek üzere yaklaşık 600 bin frank daha eklenmesini sağladı. Marx dünyanın her köşesine dikkatle gözlüyordu. Kendisini içten içe kemiren aşırı yorgunluğun farkında bile değildi. Gücünü yine tüm ölçüsüzlüğü ve ateşiyle kendini verdiği çalışmaktan alıyordu. Ama Jenny ayaklarının üzerinde güçlükle duruyordu. Vogt'un alçakça saldırısı, uzun yıllar verdiği yaşama savaşı, mücadelenin güçlükleri, bitmek tükenmek bilmeyen borçlar, yokluklar, hepsi bir araya gelince geceleri doğru dürüst uyuyamaz oldu. Günlerce üzüntülü düşüncelere daldı, sağlığı bozuldu. Kızlar büyümüştü, çocukluk ve erken gençlik yılları hiç de kolay geçmemişti. Jenny onları sadece şık giydirerek şımartmak değil, yatkın oldukları müzik, resim, dil öğrenimi gibi alanlarda onlara eğitim olanağı sağlamak istiyordu. Onların gelecekleri ve hiçbir güvencelerinin olmaması Jenny'yi korkutuyordu. Jenny Chan ve Laura daima azla yetinmeyi bilerek fiziksel açıdan mükemmel gelişiyorlardı. Bilgileri ve ilgi alanlarıyla yaşıtları arasında kolayca ayırt edilebiliyorlardı. Ama anneleri en gerekli elbise, ayakkabı gibi eşyaları bile olmadığı, onları tiyatro, konser ve ruhlarını gerçekten de zenginleştirebilecek gezilere götürmediği için üzülüyordu. Tusi çok sağlıklı ve yaşıtlarına kıyasla yeterince gelişmiş olmasına karşın Jenny ölen dört çocuğunu anımsayarak onun için sürekli endişeleniyordu. Uzun yıllar süren yorgunluktan sonra sık sık ani sinirsel gerginliklere ve nedensiz, acı veren bir endişeye kapılıyordu. Jenny her an yeni bir olumsuzluk ve başarısızlık yaşayacaklarmış gibi sürekli bir tedirginlik içinde yaşıyordu. Yıllar geçiyordu, artık 46 yaşını doldurmuştu. Acaba yolun sonuna mı geldim diye soruyordu kendi kendine ve yine kendisi yanıtlıyordu. Hayır, olamaz. Ben hala yaşamın eşiğindeyim. Gelecek daha güzel olacak. Yaşamın zorluklarına katlanmak onun gücünü neden şimdi aşıyordu? Neden şimdi daha zor geliyordu her şey? Jenny acıyla Dean Street'i, ayağında bir ayakkabısı bile olmayan Marx'ı, adeta eve mıhlanmış açlığı, Foxcuk, Franziska ve Mush'un ölümünü büyük bir üzüntüyle gözlerinin önüne getiriyordu. Ona öyle geliyordu ki o zaman gökyüzü bile kapkara bir sisle örtülüydü. Bu acı kayıplara nasıl dayanabilmişti? Yoksullar mezarlığında, Mush'u içine koydukları kara çukurun başında, Jenny'nin dudakları titreyerek, buruştuğunda bir daha asla gülümsemeyeceğini sanmıştı. Ama kabullendi, yaşamına devam etti. Yeniden gülümsemeye başladı ve Carl ve kızların neşeli kahkahasını duyduğunda sevindi. İnsan her tür acıya katlanabilir diye öğütlüyordu Lenchen. İşte bu yüzden kuşlar ve hayvanlar güçsüz, hemencecik ölüveriyorlar. Oysa insanlar taş gibi. Hem mutsuzluklar olmasa mutluluğu nasıl tanıyacaktık? Şu anda eskisinden çok daha güzel yaşıyorsunuz. Dean Street'i anımsayın. Ama Lenchen'in söyledikleri Jenny'nin bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyordu. Evet, sonunda aydınlık bir evi olmuştu. Üç kızı gerçekten de olağanüstü sağlıklı, kibar ve akıllıydı. Aşka ve dostluğa dayanan güçlü aile bağlarına sahipti. Ama Jenny, üzüntülere, yoksulluklara, sınamalara karşı artık direncini yitirmişti. Hepsi oldukça gerilerde kalmıştı. Artık hiçbir acıya dayanacak mecali yoktu. Her darbe, hatta en önemsizleri bile onun yaralı yüreğinde hançer etkisi yapıyordu ve dayanılmaz üzüntüler yaşıyordu. Jenny, o kendisine özgü güçlü sabrını tüketmekteydi. sık sık ağlıyordu. Hatta bazen saçma sapan nedenlerden dolayı ve sesli sesli hıçkırmamak için kendini zor tutuyordu. Lençen onu anlayamıyordu. Ufak tefek şeylerle neden kendinizi perişan ediyorsunuz? Artık her şeye alışmanın ve de büyütmemenin zamanı geldi. Siz birçok şey yaşadınız. Ancak kötü olan şu ki alacaklılar mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Ve daha bir sürü şey. Bay Engels yardım edecek ve bu arada Karl kitabını bitirecek ve ona kesinlikle çok iyi para ödeyecekler. Bazı alçakların iftiralarına gelince hiçbir iyi niyetli insanın yaşamında bunlar eksik olmaz. Yehova hakkında anlatılanları anımsayın. Max ve arkadaşları bundan başka daha ne çok şey yaşadılar. Onların hepsi de adeta adanmış birer çilekeş. Er ya da geç hak ettiklerine fazlasıyla ulaşacaklar. Jenny, Lenchen'i dinlemeden hızlı hızlı giyindi ve omnibüs ile West End'e gitti. Amacı, başkentin gürültülü sokaklarında içindeki endişeyi dağıtıp farklı şeyler düşünmeye çalışmaktı. Dükkanlara alışveriş için gitmiyordu. Neredeyse hiç parası yoktu. Güzel kızlarına çok yakışacak modern süslere bakmak, müzik ve kitap kataloglarını incelemek istiyordu. Bir yerde duramıyordu. Kendine hakim olamıyordu ve yaşamında ilk kez üzüntüyle, utançla fark etti ki Vogt hakkındaki kitap bitmeye yakınken her zaman olduğu gibi Karl, Jenny ve Friedrich'ten yeni eserine isim bulmada yardımcı olmalarını istedi. Engels uzun uzun düşünmeye gerek duymadan yergiye Bay Vogt adını vermesini önerdi. Jenny karşı çıktı. Hayır, benim hoşuma gitmedi. Ben, evet Vogt adını öneriyorum. Ama kabul etmelisiniz ki Bayan Marx, bu isim ilk bakışta sanki biraz anlaşılmaz ve metin hakkında fikir vermiyor diye ısrar ediyordu Friedrich. Karl tartışmayı sessizce dinliyordu. Farklı düşünceleri karşılaştırmayı seviyordu. Bu kendisine doğru kararı almasında yardımcı oluyordu. Olabilir dedi Jenny. Ama Yunan trajedilerinde bile sıklıkla ilk bakışta başlık ile metin arasında hiçbir bağlantı yok. Bu okuyucunun ilgisini çeker. O halde bırakalım da muhalifli karar versin. Karl biraz düşününce Friedrich'in önerisini daha iyi buldu. Kitabın adı Bay Vogt oldu. Bu konuşmadan birkaç gün sonra broşür çalışması sonuçlanmak üzereydi ki Jenny aniden yatağa düştü. Titreme nöbetleri ve genel halsizlik, boğazında ve gözlerinde ağrılar vardı. Tüm bu belirtiler Kasım ayında sürekli yağmurlarıyla, nemiyle ve her zaman parlak yeşil otlarıyla dev bir akvaryuma benzeyen Londra'da çok sık görülen gripin ifadesiydi. Jenny'nin hastalığı yenmek için gösterdiği çabalar işe yaramadı. Kendine olan güveni gittikçe azalıyordu. Baş ağrısı ve ateşi ise yükseliyordu. Endişelenen Karl doktor çağırmaya karar verdi. Ellen mükemmel bir doktor ve birçok kez hepimizi tedavi etti dedi ama Jenny kendisinden beklenmedik bir hareketle karşı çıktı. Soğuk algınlığını tedavi etmek için denenmiş yollara başvurmaya karar verdiler. Lenchen Jenny'ye sıcak grog içirdi. Bir anne sevgisi ve özeniyle göğsünü ve sırtını ılık zeytinyağı ile ovdu. İçine hardal tozu koyduğu yün çoraplar giydirdi. Ama Jenny'de iyileşme belirtisi görülmedi. Yüzü kabardı, acıyan gözleri sulanmaya başladı. Cildi tuhaf, koyu kırmızı bir renk aldı. Uyuma isteğini ve iştahını tamamen kaybetti. Yüksek sesle bel, baş ve boğaz ağrılarından şikayet etmeye başladı ve olağanüstü gergin bir hale geldi. Karl doktoru çağırttı. Üşüyorum, sanki buzun üzerinde yatıyorum diyordu nefes nefese Jenny tir tir titreyerek. Ancak onu ısıtmaya koyulduklarında da hemen tepki gösteriyordu. Çok sıcak, boğucu, nefes alamıyorum. Şömineyi söndürün, açın pencereleri. Bedenim korlar üzerindeymişçesine yanıyor. Bu başımı ne yapayım? Öylesine ağır ve öylesine engel ki, eğer onu şapka gibi çıkarıp bir yerlere koyabilseydim ne iyi olurdu. Güneşlikleri kapatın, her şeyi yangın renginde görüyorum. Ama neden düşüncelerim bu denli berrak ve kocaman? Onlara ellerimle dokunabilirim sanki. Maripli, istersen seni adım adım, ta çocukluğumuzdan bu yana bütün yaşamımda gezdirebilirim. Sonra birden Jenny, Vogt'u ve alacaklıları anımsadı. Hiçbir şey onu sakinleştiremiyordu. Sanki sayıklıyordu ve beynine adeta yapışan düşünceleri bir türlü atamıyordu. Bu düşünceler adeta dul kadın otu gibi beynini yararak oraya yerleşiyor ve ona acı veriyorlardı. Kendini onlardan kurtarmak için sıçrıyordu, yataktan fırlıyor, sayıklıyordu. Derken güçsüz yatağa düşüyordu ve yarı uykulu bir halde bile hiddeti devam ediyordu. Doktor Allen, Jenny'nin hastalığını son derece ciddi buldu. Çocukların derhal evi terk etmesini istedi. Lenche'nin çağırdığı Leibnacht, çocukları kendi evine götürmeyi önerdi ve onlara çok iyi bakacağını temin etti. Onun maddi sıkıntılarını bilen Marx, Jenny Chen, Laura ve Tussie'nin günlük yiyecek gereksinimlerini aksatmadan göndereceğine söz verdi. Bu işi de Lenche'n üstlendi. Doktor, hastalığın bulaşmasından endişe duyarak onun da çocuklarla birlikte gitmesini önerdiğinde Lenche'n şiddetle karşı çıktı. ''Siz acımasız birisiniz Doktor Bey ve doğrusu bilmiyorsunuz ki Bayan Marx'ın yaşamına kendimden daha çok önem veririm. O bana bir kız kardeşten daha yakın. Baroness Westphalen'in ölümünden sonra ise adeta kızım kadar değerli. Yaşımın ondan küçük olmasına bakmayın. Jenny birçok konuda hala çocuk. Onunla ancak karlı kıyaslayabilirsiniz. Ölürüm de bu iki savunmasız çocuğu yalnız bırakmam. Çünkü sevgili Karl yiyip içmesi gerektiğini de unutur. O sadece kitap ve sigara ile beslenir. Size yalvarırım doktor, beni perişan etmeyin. Gönderseniz bile gece gündüz bu evin kapısı önünde, pencerelerin altında bekleyeceğim. Doktor Allen, Helen Demut'u dikkatle inceledi. Aile üyelerinin tedavisi için sık sık Marx'lara geliyordu ve bu evde olup biten şeylerden haberdardı. Lenche'ni her zaman takdir ediyordu. 40 yaşını hiç göstermiyordu, çok sempatikti. Pembe yanaklı, zarif, sarışın, zeki ve sohbetler esnasında yaratıcı olan Lenche'n isteseydi kolayca kendine koca bulup aile kurabilirdi. Ama o birçok evlilik teklifini kesinlikle reddetti. Tüm yaşamını Jenny, Carl ve onların kızlarına bağladı, onlara adadı. Allen biliyordu ki hastalığın bulaşma tehlikesi ne denli yüksek olursa olsun Lenche'ni bu evden gönderemeyecektir. Helen ve Jenny birbirlerini çok seviyorlardı. Eğer ölürsem dedi Jenny, beni öyle bir yere gömün ki yanı başımda Carl ve sana yer kalsın Lenche'n. Yaşamımız boyunca hiç ayrılmadık, kalıntılarımız da toprakta birlikte yatsın. Allen o dakikadan itibaren hastanın başından ayrılmayan, sabırlı ve dikkatli bir hasta bakıcı olmaya çabalayan Carl'a yardım etmesi için Lenche'nin kalmasına izin verdi. Jenny Chen ve Laura gözlerinde yaşlarla anne ve babalarından ayrıldılar. Herkesi derin bir hüzün kapladı. Carl kızlarını bir kez daha öpebilmek için kapı önündeki küçük merdivene çıktı. Yalnız yaramaz Tussie başlarına gelen büyük felaketin farkında değildi. ''Hoşça kal babalık, ben yakında döneceğim. Sen de Hans Röckle'nin masalını o zaman bitirirsin.'' dedi babasının sakallı yanağını öpücüklere boğup, küçük elleriyle onun yumuşak, gür saçlarını karıştırarak.